Ayrım 12.
Nisa istediği kadar dünyanın dört bir yanında az bulunan yiyecekleri uçakla getirtsin, Paris'in en ünlü terzilerinden giyinsin, istediği kadar savurganlık etsin, Emir Zeyd'in banka hesabı fışkıran petrol gibi dolup taşıyordu. Bir gece yine Reich Kanzlei'da bir davete giderken odamıza şöyle bir girdi. Üzerinde Schiaparelli'nin meşhur ettiği çingene pembesi renkte nefis bir gece elbisesi, rengarenk taşlarla işlenmiş kadife bir ceket, omuzlarında da şarap rengi kadife bir pelerin vardı. Başını egret denen ender bulunan kuşun uzun tüyleri süslüyordu. Bu kıyafetiyle annem bir bale kahramanını andırıyordu. Örneğin ateş kuşu. Bütün sosyal etkinliklerine karşın annem bizi ihmal etmiyordu. Türkiye'deyken pek seyahat etmezdik. Ama burada Potsdam'a, Köln'e, kara ormanlara gittik. Müzeleri gezdik. Oralarda bize uzun uzun değişik resim tekniklerini gösteriyor ve anlatıyordu. Pazar günleri büyük otellerin salonlarında çayımızı içiyor, oda müziği dinliyorduk. Yazları matmazelimizle Warnemünde'ye yüzmeye gidiyorduk. Hatta bir kış annemiz bizi Garmisch-Partenkirchen'e kayak yapmaya bile götürdü. Üç harika gün yokuşlarda kaydık, mutluyduk. Üçüncü günün sonunda annem oteli ve oteldeki insanları beğenmediğini söyleyerek bizi apar topar geri götürdü. Bir gecede tiyatroda yatak odasında geçen bir sahneyi adi bulduğu için daha birinci perde bitmeden bizi çekip çıkardı. Oysa Nejat'la ben olacakları heyecanla bekliyorduk. Ne istediğimiz ne hissettiğimiz bize hiç sorulmazdı. 1937'nin sonlarına doğru bir gün coğrafya öğretmenimiz, "Haftaya çarşambaya okul pikniğimiz var, sırt çantalarınızı da alın, yürüyüş yaparız." dedi. Sonra biraz durup hafifçe öksürdü ve "Tabii bazılarınızı istemiyoruz." diye lafını bitirdi. Tabii ben bu bazıları sözcüğünden dersleri iyi olmayan arkadaşları kastettiğini sandım. Ama sınıfın önde gelenlerinden arkadaşım, Grünfeld'in çilli yüzü, kırmızı saçlarının rengi gibi kızarınca anladım. Etrafıma bakındım, bütün Yahudi çocuklar başlarını eğmişlerdi. Yanında oturan Weinstein'ın gözlerinde tutmaya çalıştığı yaşlar parıldıyordu. Okuldan eve dönünce doğru annemin odasına koştum. Yatağına uzanmış hem müzik dinliyor hem de son günlerde gezdiği katedrali çiziyordu. Yanağına öpücük kondurdum ve heyecanla okuldaki olayı anlattım. "Bu seni niye üzüyor?" dedi. "Belli ki pikniğe gidemeyen çocuklar derslerine çalışmamış. Okulda onları cezalandırıyor." "Hayır hayır" diye karşı çıktım. "Onlar sırf Yahudi oldukları için gelemiyorlar. Bundan saçma bir şey olamaz." "Hayır, saçma değil. Öğretmen öyle söyleyince bütün Yahudi çocuklar üzüntüyle başlarını eğdiler." "Hemen karar verme. Onların Yahudi olduklarını ne biliyorsun?" "Biliyorum. Çünkü onlar da Nejat'la benim gibi din derslerine girmiyorlar. Ama niye onlar Yahudi oldukları için pikniğe gelemiyorlar da biz Müslümanlar gidebiliyoruz? Haksızlık bu." Annem "Doğrusu hiç bilmiyorum" diye yanıt verdi. "Haydi git çayını iç." Joachim dahil arkadaşlarımın çoğu pikniğe gidemiyorlardı. Bu kaçırılacak bir eğlence değildi. Sonunda Grünfeld'i, Weinstein'ı ve öteki Yahudi arkadaşlarımı aklımdan çıkarıp ben de gitmeye karar verdim. O zamandan beri ne vakit Almanya'daki soykırımından söz açılsa hep o çocukların ne olduğunu merak ederim. Piknikten kısa bir süre sonra kızıla yakalandım. Alman yasalarına göre çocuk hastanelerinin karantina bölümünde yatmam gerekiyordu. O bölümün duvarları camdandı. Etrafımda yatan bütün çocukları görebiliyordum. Birbirimize oyuncaklarımızı gösteriyorduk. Geceleri de cep fenerlerimizi kullanıp Morse alfabesiyle haberleşiyorduk. Benim odam bölümün en ilgi çeken kısmıydı. Çünkü sepet sepet çiçekler ve meyvelerle doluydu. Annem beni neşelendirmek için elinden geleni yapıyordu. Her gün Emir Zeyd, Nejat ve şoför Franz'la ziyaretime geliyordu. Odama girmek yasak olduğu için camın dışından bana türlü komiklikler yapıyorlardı. Sınıf arkadaşlarımdan kartlar, Joachim'den de aşk mektupları ve kutu kutu çikolatalar geliyordu. Tabii çikolataları hasta bakıcılara veriyordum. Hastaneye ve gördüğüm ilgiye de bayılıyordum. 3 hafta sonra beklenmedik bir tatsızlık oldu. Boğazım şişti ve ateşim çok yükseldi. Şişen boğaz bezlerini X ışınlarıyla tedavi etmek için beni sedye ile röntgen bölümüne götürdüler. Ama ne durumum iyiye gitti ne de ateşim düştü. Hastalığım o kadar ağırlaştı ki Anneme destek olmak için Ayşe teyzem İstanbul'dan geldi. Aynı hastalıktan ilk oğlunu kaybeden annem, "Şirin'e bir şey olursa kendimi öldürürüm. Bir çocuğumu daha kaybetmeye dayanamam. Zavallı Şirin Aki, cayır cayır yanıyor. Ateşini bir türlü düşüremiyorlar," diyordu. Ayşe teyzem, "Fahri Nisa, şekerim, telaşlanma. Bak Almanya'dayız. En iyi doktorlar burada. Faruk evde sıradan bir doktor tarafından bakılıyordu. Burada durum tümüyle farklı. Göreceksin, iyileşecek. Allah'a güven. Ben de dua ediyorum," diye onu avutmaya çalışıyordu. Annem sonunda, "Şunu bilin ki o ölürse ben de intihar ederim," diye konuya son verdi. Hazırlıklı olmak için de çantasında bir hançer taşımaya başladı. Bir sabah ateşten çakmak çakmak bakan gözlerimi açtım ve hayal görüyorum sandım. Camın arkasında bana gülen ve komiklikler yapmaya çalışan babam duruyordu. Ona karşılık veremeyecek kadar halsizdim. Durumdan haberi olur olmaz Orient Express'e atladığı gibi Berlin'e gelmiş. 3 günlük yolculuğu sırasında acaba geç mi kalıyorum diye de çok endişe etmiş. X ışınlarının işe yaramadığını gören doktorlar boynuma sıcak patates püresi koymaya başladılar. Tekrar tekrar ısıtılıp konulan püreden ekşi ve mide bulandırıcı kokular gelmeye başladı. Her ne kadar hasta bakıcıya püreyi kullanmaması için yalvardımsa da "Nine," diyordu. "Bu seni iyileştirecek." Haklıydı. Hastaneye yattığımdan 2 ay sonra boğazım normale döndü ve ateşim düştü. Annem gelip de beni yatakta zayıf ve sarı benizli ama oturuyor ve konuşabiliyor görünce öyle sevindi ki derhal hastaneden fırlayıp bütün doktor ve hemşirelere hediyeler aldı. Bütün bu arada babam Berlin'de kaldı. Her gün beni görmeye hastaneye geldi. Çalıştığı şirket millileştirilmişti. Kendine yeni bir iş arıyordu. O nedenle serbestti ve Almanya'da gerekli süre kalabildi. İstanbul'da daha ufak bir apartmana taşınmış, başında aile sorumluluğu olmadığı için de oldukça rahat geçiniyordu. Hastaneden çıktıktan bir süre sonra gücüm yerine gelince, iyileşmemi kutlamak için babam, Nejat'la beni Weißtraube, beyaz üzüm adında, o sıralar çok moda olan bir restorana götürdü. Girişte üzüm salkımı şeklinde bir avize asılıydı. Garson bizi güzel bir köşe masaya oturttu. Yemek siparişlerimizi aldı. Bütün masalar doluydu. Konuşma sesleri, çatal bıçak gürültüleri, garsonların koşuşması, kısacası kalabalık şık bir restoranın patırtısını duymak için 3 ay hastane yaşamından sonra beni çok mutlu etmişti. Tam yemeklerimize başlarken hoparlörden bir tıkırtı geldi ve gür bir ses yükseldi. "Sayın bayanlar baylar, führerimiz." Hemen arkasından Hitler'in haykıran sesi restoranı doldurdu. Sanki Tanrı konuşmuş gibi herkes bir anda durdu. Garsonlar duvarlara doğru gerileyerek hazır ol vaziyeti aldılar. Artık kimse ne yiyor ne içiyor, ağzındaki lokmayı bile çiğnemeden Hitler'i dinliyordu. Babam hayretle etrafına baktı. Hitler bile olsa insanların yemeklerini bırakıp nutuk dinlemelerine inanamamıştı. Sinirlendiğini belli etmek için yüksek sesle "Bu rezalet," dedi. "Biz buraya nutuk dinlemeye değil, yemek yemeye geldik." Yan masadakiler onu hemen susturdular. Lokantanın içine baktı. Bazı insanların onun gibi sinirlenip gitmelerini ya da protesto etmelerini bekledi. Ama protesto edip gitmek şöyle dursun, kimse yerinden bile kıpırdamadı. Aksine herkes büyülenmiş gibi dinliyordu. Belli ki Hitler'in gücü konuşma yeteneğinden kaynaklanıyordu. Babam kalktı, masanın üzerine peçetesini ve birkaç mark attı. "Gelin çocuklar, buradan çıkalım," dedi. Yemeğimizi küçük bir sokak lokantasında bitirdik. Sosis, patates salatası ve siyah ekmek yedik. Bu işte İzzet Melih'in tarzı değildi. Babamı böylesine kızdıran konuşma Hitler'in 11 Mart 1938'de Avusturya'yı Almanya'ya ilhak ettiğini bildirmesiydi. Mein Kampf, Kavgam adlı kitabının ilk paragrafından anlaşılacağı gibi de Anschluss, ilhak, Hitler'in tutkularından biriydi. Avusturya'yı Almanya'ya katacağı tehdidi, Avusturya şansölyesi Kurt von Suchnigg'in istifasına neden olmuştu. 3 gün sonra Hitler büyük bir zafer kazanmış gibi sırıtarak arabasıyla Viyana caddelerinden geçiyordu. İşin garibi, halkın çoğu onu coşkuyla, sevinçle karşılıyordu. Dünyada madalyonun yalnızca bu yanını izledi. Ülkesini kaybetmenin acısını çekenleri hiç görmedi. Annem ailesini bırakıp yardımına gelen Ayşe ablasına minnettardı. Onu gezdiriyor, alışverişe çıkarıyor, konserlere götürüyordu. Bir öğleden sonra iki kardeş alışverişten döndüklerinde Nisa Emir Zeyd'in ofisine uğradı. Kocası elinde bir telgrafla masanın önünde duruyordu. Donuk bir sesle "Geri çağrıldık," dedi. Nisa anlamamıştı. "Ne demek istiyorsun? Geri çağrıldık. Kim? Nereye çağırıyor?" "Dışişleri Bakanı Bay E. Sıvay'di." "Ama bu saçma bir şey. Seni nasıl geri çağırabilirler? Nedenini sorsana." "Ben öyle sorular sorup kendimi küçültmem. Irak için yaptıklarımızdan sonra değil çağırmak, bize minnettar olmalılar. Hak, adalet bu mu? Bay E. Sıvay'di Berlin'e geldiğinde hastaydım. Onun için yemek veremedim. Herhalde onu hiçe saydığımızı sanıp buna içerledi ve Bağdat'ta aleyhimize çalıştı." Emir sükunetle, "Nedeni bu olmayabilir ama her halükarda gidiyoruz," dedi. Nisa da, "Peki öyleyse Bağdat'a gider, hepsiyle yüzleşiriz," yanıtını verdi. Hiçbirimiz Emir Zeyd'in neden geri çağrıldığını öğrenemedik. Bir söylentiye göre annemin hükümet parasını çok israf ettiği içindi. Ama bana kalırsa asıl neden, Irak'ın iplerini hala elinde tutan İngilizlerdi. Nisa'nın Nazi liderleriyle olan yakınlığı hoşlarına gitmiyordu. Çünkü Irak'ta Alman taraftarlığı hızla artıyordu. Bu yüzden İngilizler, Emir Zeyd gibi kral ailesinden önemli birinin bu kritik dönemde Almanya'da kalmasını sakıncalı buldular. Berlin'den ayrılacağımızı duyduğumda çok üzüldüm. Okuluma, Joachim'e, bale derslerime dönmeyi dört gözle bekliyordum. Bir de tabii bu güzel kentin sunduğu birçok şeyi arayacaktım. Gidişimiz bildirilince resmi ziyaretler ve veda partileri birbirini izledi. Nisan ayının ortalarına doğru bir sabah anneme Hitler'in yaveri von Kivitz'ten bir telefon geldi. Gayet güzel bir Fransızca ile "Prenses Hazretleri, Führer sizi görmek istiyorlar," dedi. Nisa bir an düşünebilmek için "Öyle mi?" diye sordu. Sonra "Kocamla mı, yalnız mı?" diye ekledi. Bir an sessizlik oldu. Kivitz'in duraklamasından Führer'in kendisini yalnız görmek istediğini anladı. "Memnuniyetle kabul ediyorum," diye kesin yanıt verdi. Bana kalırsa erken karar verdi. Ama Hitler'le baş başa olmak onun merakını uyandırıyordu. Nasıl bir adamdı? Onun hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordu. 20 Nisan günü saat 5'te mi, 5 çeyrek geçe mi, 5.30 mu? Hangisi sizin için uygun Prenses Hazretleri? Ortası olsun diye düşünen Nisa, 5'i çeyrek geçe diye yanıtladı. Size hatırlatmak isterim Prenses Hazretleri. 20 Nisan Führer'in doğum günüdür. Reich Kanzlei'nin etrafındaki bütün sokaklar trafiğe kapalı olacak. Sadece sizin arabanız. CD 82 geçecek. Nisa, teşekkür ederim dedi ve görüşme sona erdi. Aynı gün öğle yemeğinde Nisa olayı anlatınca Emir Zeyd şaşırdı. Her devlet başkanı ayrılan bir diplomatı karısıyla davet ederdi. Bu bir nezaket gereğiydi. Karısını yalnız davet etmek ise işitilmiş şey değildi. Ama Nisa daveti kabul etmişti. Bundan vazgeçmesi diplomatik kurallara aykırı kaçardı. Onun için hoşnutsuzluğunu belli etmedi. Her zamanki ölçülü tavrıyla kabul etti. Zaten Nisa'nın her istediğini yapmasına izin verirdi. Böylesi daha kolaydı. Gün yaklaştıkça Nisa ne giyeceğini ne konuşacağını düşünmeye başladı. Sonunda uzun etekli siyah kadife tayörünü ve Paris'ten son aldığı şapkayı giymeye karar verdi. Üzerine de arjante tilki ceketini alacaktı. Baştan aşağı siyah giyinmek çok dramatik olur diye düşündü. Onunla ne hakkında konuşayım, Hitler'e ne söyleyeyim, en iyisi sanattan söz açarım. Zaten o da kendisini ressam sanıyor. Evet, en iyisi bu. Ona Almanya'da gördüğüm müzelerden ve sanattan bahsederim. Herhalde ilgilenir diye karar verdi. Konuşulan gün geldi çattı. Nisa biraz sinirli olduğunu fark edince kapıdan çıkarken küçük bir kadeh konyak içti. Son günlerde Hitler gibi bıyık bırakan, saçını onun gibi taramaya başlayan şoför Franz, anneme pırıl pırıl parlayan mavi Buick'in kapısını gururla açtı. Sokaklarda hiç trafik yoktu. Reich Kanzlei'den bir iki sokak önce polis geçmeleri için işaret verdi. Oraya yaklaşırken Nisa, binlerce insanın barikatların arkasında biriktiğini gördü. Merakla arabanın içine bakıyorlardı. Kimdi bu kadın? Böyle bir günde Reich Kanzlei'ye nasıl yalnız gelebiliyordu? Araba kapıda durur durmaz, subaylar cilalı çizmelerinin topuklarını vurarak selam verdiler. Von Kivitz, Nisa'yı kocaman kabul salonuna götürdü. Führer, salonun öbür ucundaki balkonda duruyor ve Yaşasın Hitler diye coşkuyla bağıran kalabalığı selamlıyordu. Von Kivitz koşup kendisine konuğunun geldiğini haber verdi. O arada Nissa ne yapması gerektiğini düşünüyordu. Onu beklemeli miydi yoksa ona doğru yürümeli miydi? Tavandaki görkemli avizeyi görünce onun altına kadar gidip Hitler'le yarı yolda karşılaşmaya karar verdi. Hitler döndü ve ona doğru yürümeye başladı. Annem ne kadar gergin bir hali var, bu adam hiç gevşeyemez, doğal olamaz diye aklından geçirdi. Tam düşündüğü gibi Hitler onunla avizenin altında karşılaştı. Sert bir hareketle başını hafifçe eğdi, elini öptü ve onu şöminenin karşısındaki oturma köşesine yöneltti. Orada küçük bir masanın üzerine kanepeler ve pastalar zevkli bir şekilde hazırlanmıştı. Oturacağı zaman Nissa, iki kişilik bir kanepe ve bir koltukla karşılaştı. Koltuğu yeğledi. Düşündü ki kanepeye oturursa Führer'i yanına davet etmiş gibi olacaktı. Sonra elini tutmak isterse ya da yaklaşmak isterse ne yapabilirdi? Von Kivitz, Nissa'ya çevirmen isteyip istemediğini sordu. Nissa bir an durakladı. Her ne kadar Almanca spek zayıf idiyse de çevirmen önerisini reddetti. Başka bir insanın aracılığıyla konuşmak fikri hoşuna gitmemişti. Cesaretle, "Hayır, teşekkür ederim," dedi. "Sanırım tercümansız idare edebilirim." Bütün Akdenizliler gibi el hareketleri ve gözleriyle kendini ifade edebileceğinden emindi. Bir subay Nissa'ya yaklaşıp, "Kürkünüzü çıkarmayı arzu eder misiniz Prenses Hazretleri?" diye sordu. Herhalde ceketimin altında silah olup olmadığını anlamak için almak istiyorlar diye düşünen Nissa, hayır, teşekkür ederim, üstümde kalsın diye yanıtladı. Uşaktan başka herkes salondan çıkınca annem dramatik bir tavırla kürkünü çıkarıp cilalı parkenin üzerine fırlatmış. Ceket de sanki binlerce ayağı olan bir hayvan gibi odanın ortasına doğru büyük bir hızla kaymaya başlamış. Hitler'le annem hayretler içinde uzaklaşan ceketi seyrediyorlarmış. Uşak kürkü yakalayıp bir koltuğun üzerine koymuş ve çay servisi yapmaya başlamış. Annemin fincanına bir ibrikten çay, Führer'in fincanına da başka bir ibrikten sıcak kakao koymuş. Konuşmaya başlamış olmak için Nissa şakayollu, "Führer demiş, küçük bir çocuk gibi kakao mu içiyorsunuz?" Führer hiç gülmemiş, ona ciddi ciddi bakmış, kakaosundan bir yudum aldıktan sonra, "Duyduğuma göre ressammışsınız, ben de ressamım," demiş. Nissa hazırladığı konu açılacağı için memnun olmuş. Arkasına yaslanmış ve Almanya'da görmüş olduğu müzelerden bahsetmeye başlamış. Özellikle Münih'teki Pinakothek Müzesi'ni ne kadar beğendiğini söyleyince Hitler'in yüzü asılmaya başlamış ve demiş ki, "Ama orası kışın çok soğuk olur." Annem hemen onun hoşuna gitmeyen bir şeyden söz ettiğini anlamış ama neden olduğunu anlayamamış. Bildiği kadar Münih, Hitler'in savaş çalışmalarına başladığı ve güce eriştiği ilk yermiş. Führer sözüne devam etmiş. "Ben Almanya'daki müzelerin çoğundaki sanatı pek sevmem. Çürümeye başlamış bir sanat. Nürnberg'de bir müze kurmayı ve yeni bir milliyetçi sanat hareketini desteklemeyi düşünüyorum. Resim yapmaya devam edecek misiniz?" Nissa, "Tabii," demiş. "Şimdiki halde aile sorumluluklarım fazla ama daha sonra kendimi tamamen sanata adayacağım." Sonra görkemli salonda etrafına göz gezdirmiş. "Bakın," demiş, "bütün bu yaldızlı süsler tümüyle Bizans stili. Bana İstanbul'daki Ayasofya'yı anımsatıyor. Doğrusu bu dekorasyondan ötürü sizi kutlamalıyım." Mimarlık tutkularından biri olduğu için Hitler memnun oldu. Mimarı Speer'le birlikte Reichskanzlei'yi dekore etmek için aylarca çalışmışlardı. Gençliğinde Viyana'daki barok mimari tarzı onu çok etkilemişti. Oradaki birçok güzel binanın resmini çizmiş, hatta onları kartpostal yapıp satmıştı. Birdenbire sordu, "Anschluss hakkında ne düşünüyorsunuz?" Nissa Hitler'in Avusturya'yı Almanya'ya ilhak ettiği için sevinçten ağladığını duymuştu. Henüz Şansölye Sujnig'in ve binlerce Yahudinin Gestapo tarafından tutuklandığını duymamıştı. Onun için bir mucizeydi dedi. Ne bir silah patladı ne de bir damla kan döküldü. Hitler o öğleden sonra ilk defa gülümsedi. Sonra yüzünden sanki kara bir bulut geçti ve yere bakarak "Şansölye Sujnig için üzgünüm," dedi. Nissa ne demek istediğini anlamadı. Uzunca bir sessizlik oldu. O da gitmesi gerektiğini düşündü. Diplomatik ziyaretler 15 dakikayı geçmemeliydi. Zamanı aşırdığını anladı ama gitmeden önce şu soruyu sormak istiyordu. "Führer," dedi, "Büyükelçi Ponche her gittiği yerde gayipten haber veren Cassandra gibi savaş olacak. Bunu çok iyi hissediyorum. Savaş patlayacak diye yakınıyor. Doğru mu bu? Gerçekten savaş çıkacak mı? Hitler gözünü kırpmadan yanıtladı. Monsieur Ponchet, Fransa'nın Almanya'ya yollamış olduğu en zeki ve en akıllı büyükelçidir. Ayağa kalktığında von Kivitz hemen ortaya çıktı ve kürkünü Nissan'ın omzuna koydu. Hitler koltuğun yanındaki küçük sehpayı işaret etti. Hani buraya bir vazo sarı gül koyacaktınız? Sonra yaverinin omzunu şefkatle okşadı. Unuttunuz değil mi? Von Kivitz kızardı, özür diledi. İkisi birden Nissa'yı kapıya kadar geçirdiler. Hitler elini iki kez öptü ve ''Teşekkür ederim Prenses Hazretleri, geldiğiniz için teşekkür ederim.'' dedi. Annem hepimize bu olayı en ince ayrıntısına kadar anlatırken ''İşte Hitler'le çay partim böyle sona erdi.'' diye bitirdi. Ama anlamadım. Münih'ten bahsederken niye öyle bozuldu? Emir Zeyd 1923'teki ünlü Berhold Pach olayından söz etti. Hitler ve arkadaşları Weimar hükümeti tarafından kısa bir süre hapse mahkum olmuşlardı. Belli ki dedi Emir Zeyd, kavgamı orada yazmış olmasına karşın Münih'i pek sevmiyor. Annem sordu, peki Suçink'ten bahsederken ne kastediyordu? Söylentiler var dedi Emir Zeyd. Suçink Gestapo tarafından tutuklanmış ve hapse atılmış. Annem şaşırdı. Böyle bir şey nasıl olur? Her yerde okuduğuma göre Avusturyalılar Almanlara sevinçle kucak açmış. Emir Zeyd, senin öyle düşünmeni istiyorlar diye yanıt verdi. Onların her dediklerine inanma. Propaganda makineleri çok güçlü çalışıyor. Şimdi söyle bakalım, ziyaretinden memnun kaldın mı? Doğrusunu istersen pek memnun kaldım diyemem. Örneğin Atatürk'ün büyüleyici bir benliği ve müthiş bir karizması vardı. Bu adamda hiçbir şey yok. En azından ben öyle düşünüyorum. Soğuk bir yönü var. Gözleri sonu olmayan gri tüneller gibi. Ama yine de Alman halkına yaptığına hayranım. Unuttun mu? Olimpiyatlardan önce halk imaretlerde çorba içerdi. Bir yıl içinde yepyeni bir ülke yarattı.